eski antlaşmadan, Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının bu programımızda 38 ve 39. bölümlerine bakacağız. Konu Hizkiya ve Çiban. Bu bölüm değerli dinleyicilerimiz, Kral Hizkiya'nın hastalığı, duası ve iyileşmesini ele alır. Kral Hizkiya'nın Asur ordusu tehlikesiyle çevriliyken başında bir de çiban sorunu olduğunu hatırlamamız iyi olur. Ölümden kurtarılması Asur ordusunun yok edilmesinden önce olmalıdır. Kuşatma devam ederken duasının yanıtlanması Yeşaya peygamberin Yeruşalim'in kurtulacağı hakkındaki bildirisine inanmakta onu yüreklendirmiş olmalıdır. Kral Hizkiya 29 yıl hüküm sürdü. Bu olaydan sonra 15 yıl yaşadı. Bu yüzden hastalığı hükümranlığının 14. yılındaydı. Ve Sanherib'in Yeruşalim'i Hizkiya'nın hükümranlığının 14. yılında kuşattığı bize bildirilmiştir 36. bölümü 1. ayetinde. Bütün bunlar Hizkiya'nın hastalığı, Yeruşalim'in Asurlular tarafından kuşatılması aynı yıl gerçekleşmiştir. Öleceği kendisine söylendiğinde Hizkiya'nın duası. Böyle başlık atabiliriz Hizkiya'ya girerken. 1. ayette 38. bölümün şöyle diyor. O günlerde Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amos oğlu peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki, ev işlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek, öleceksin. Bu bölümün açılış biçimi ilginçtir. O günlerdenin büyük sıkıntı ve milenyum yani Rabbin gelip bin yıllık egemenliğini kurduğu zamanlardan söz eden teknik bir terim olduğunu görmüştük. Bu ayet o günde diyerek değil, o günlerde diyerek başlamaktadır. Yeşaya peygamber hangi günlerden söz etmektedir? Kendisinin ve Hizkiya'nın yaşadığı günlerden söz etmektedir. Hizkiya ölüme yakın hastaydı. Kendisini öldürmek üzere olan bir çıban sorunu vardı. Ayrıca Asurlularla başı dertteydi. Hizkiya'nın çıbanının kanser, cüzzam ya da buna benzer bir şey olduğuna inananlar vardır. Her neyse ölümcül bir hastalıktı ve ölme zamanı gelmişti bu kralın. Hizkiya'ya öleceği Yeşaya peygamber tarafından bildirilmiştir. Burada parantez içinde yeniden vurgulayayım, açıklayayım. Biliyorsunuz peygamber, Tanrı'dan aldığı mesajı insanlara ileten Tanrı'nın kullandığı kişilerdir. Seçtiği ve kullandığı kişilerdir. Eski antlaşmada kahinler ve peygamberler vardı. Kahinler halktan aldıklarını Tanrı'ya götürüyordu. Peygamberler ise Tanrı'dan aldıklarını, Tanrı'dan aldığı mesajları halka iletiyorlardı. Hizkiya'ya öleceği de Yeşaya tarafından bildirilmişti. Yeşaya bunu tabii ki kendiliğinden söylemedi. Tanrı'dan aldığı mesajı Yeşaya, Hizkiya'ya bildirdi. Gününü ya da saatini bilmediğimiz halde her birimizin öleceğimiz doğrudur değil mi? Ancak şunu biliyoruz. Bunu İncil bize bildiriyor. İbraniler 9:27'de bir kez ölmek ve ondan sonra da yargılanmak insanları bekliyor. Bu ilahi bir randevudur dostum. Her birimiz tam olarak ne zaman öleceğimizi bilseydik yaşam biçimlerimizi değiştirirdik. Ama bir gün öleceğiz. Bunu biliyoruz. İnsan günaha düştükten sonra ölüm de dünyaya girdi. Bu yüzden her insan, günahlı insan bir gün ölecektir. Ve ardından da yargı gelecektir. Evet, bu ilahi bir randevudur. Her birimiz tam olarak ne zaman öleceğimizi bilseydik, yaşam biçimlerimizi değiştirirdik değil mi? Bundan birkaç yıl önce doktorunun kendisine kanser hastası olduğunu ve günlerinin sayılı olduğunu söylemiş olduğu genç bir vaizden bir mektup aldım. Dostlarından bazılarına bir mektup göndermişti ve bu listede benim de adımın olmasından ötürü doğrusu gurur duymuştum. Ölüm gölgesi altında yaşayan bir adamın düşüncelerini anlayabilmeniz için size mektubundan kısa bir parçayı aktarıyorum. Şöyle diyor. Son birkaç günde bir şey keşfettim. Bir Hristiyan, bir Mesih imanlısı aniden ölümle karşılaştığı zaman maddesel şeyleri doğru olarak değerlendirdiği kesindir. Balıkçılık malzemelerim, kitaplarım ve meyve ağaçlarım bir hafta önce olduğu kadar önemli değil artık. Gerçekten de öyle. İnsan bir tehlikeyle yüz yüze geldiği zaman, yaşamı tehlikeye girdiği zaman, ölümle karşılaştığı zaman birdenbire birçok şeylerin önemsiz olduğunu hayretler içerisinde görür. Hizkiya ölümle karşılaştığında ne yaptı? Hizkiya yüzünü duvara dönüp Rab'be şöyle yalvardı. Hizkiya'yı Sanherib'in mektubunu Rabbin önüne yaydığını duada görmüştük değil mi? Ama hastalığında Hizkiya yüzünü duvara dönüyor, Rab'be yakarıyor. Ya Rab diyor, bütün yüreğimle ve içtenliğimle senin yolunda yürüdüğümü, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı bu kral Hizkiya. Yeşaya 38, 2 ve 3. ayetler. Bu bir adamın ağlayabileceği bir zamandır dostum. Bana da öleceğim söylendiğinde ben de ağlarım. Genç vaiz, doktorundan öleceğini öğrendiğinde onun da ağlamış olduğundan eminim. Böyle bir zamanda ağlamanız normaldir. Ama Hizkiya ayrıca hayatını temel göstererek dua da etti. Tanrı'nın önünde iyi bir konumdaydı ve Musa peygamberin yasası altında bunu yapmak uygun bir davranıştı. İkinci Krallar 18.5'te Hizkiya hakkında şöyledir. Hizkiya, İsrail'in Tanrısı Rab'be güvendi. Kendisinden önceki ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu. Hizkiya farklı bir adamdı değerli dostum. Bu iddiada bulunduğunda övünmüyordu. İyileştirme vaadi, güneş saati mucizesi. Bunun üzerine diyor, Yeşaya 38. bölüm 4 ve 5. ayetlerde, Rab Yeşaya'ya seslendi. Git ve Hizkiya'ya şunu söyle. Atan Davut'un Tanrısı Rab diyor ki, duanı işittim, gözyaşlarını gördüm. Bak, seni 15 yıl daha yaşatacağım. Tanrı duasını duymuş, yanıtlamış ve bu adamın, bu kralın hayatını 15 yıl daha uzatmıştı. Bunu Hizkiya için değil, Davut için yapmıştı. Günümüzde de değerli dinleyicilerimiz, dualarımızın işitilmesinin temeli bu değildir. Dualarımız Davut'un en büyük oğlu Rab İsa Mesih aşkına işitilir. Rab, Yuhanna 16:23-24'te şöyledir. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz onu size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin alacaksınız öyle ki sevinciniz tam olsun. Bu İsa Mesih'in öğrencilerine, bağlılarına söylediği sözlerdir. Sizler ve ben dostum Mesih'in adıyla dileklerimiz için cennetsel babamıza gidebiliriz. Mesih'in adında dua etmek, Mesih'te olduğunuz ve onun isteğinin gerçekleşmesi için dua ettiğiniz anlamına gelir. Bunun onu hoşnut etmek olduğu anlamına gelir. Tanrı bazen iyileştirir, bazen iyileştirmez. Karar verecek olan odur. Bu kenti savunacak, seni ve kenti Asur kralının elinden kurtaracağım diye Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla Hizkiya'ya bildiriyor. Tanrı, Yeruşalim'i Asurlulardan kurtarmasıyla Hizkiya'yı ölümden kurtarmasını birbirine bağlıyor. Değerli dostum, Tanrı'nın duadaki bir isteği yanıtlaması, diğer istekleri de yanıtlayacağı hakkında inandığının yüreğine cesaret verir. Rabbin kendi sözünü gerçekleştireceğine dair sana vereceği belirti şu olacak diyor. Rab, batan güneşin Ahaz'ın inşa ettiği basamakların üzerine düşen gölgesini 10 adım geri alacak. Böylece batan güneşin gölgesi 10 adım geri çekildi diyor Yeşaya 38, 7 ve 8. ayetlerde. Tanrı kendisine duasını yanıtlayacağına dair bir güvence oluşturan bir belirti verdi. Bir yorumcu bu ayeti şöyle tercüme eder. İşte Ahaz'ın adımlarında güneşle birlikte ileri gitmiş adımların dönmesine neden olacağım. Ve güneş gitmiş olduğu 10 adımı geri döndü. Başka bir yorumcu şöyle diyor: şimdi kendimizi ruhta Hiskia'nın sarayına, onun odasına götürebiliriz. Kral hala yatağında yatıyor ama yüzü artık duvara dönük değil. Pencereden bahçeye bakıyor. Bahçenin ortasında bir dikili taş ya da bir sütun vardır. Bu sütuna giden bir dizi merdiven var ve bu merdivenlerin en az onu sütunun gölgesinde. Kral bu manzaraya bakarken sevinç ve umut onun gözlerini parlatıyor. Çünkü güneş o sayıdaki merdivenin üzerine o gölgeyi salacak şekilde batmakta. Ama yeniden bakın. Önce gölgelenmiş olan merdivenler şimdi pırıl pırıl güneş ışığında. Bu kralın istemiş olduğu işarettir. Yahuda kralı Hiskia hastalanıp iyileştikten sonra şunları yazdı diye okuyoruz Yeşaya 38:9'da. Bunu izleyen ayetler ölüme çok yaklaşan birisinin yazmış olduğu güzel bir tez oluşturuyor. Birçok kişi Hiskia'nın Mezmur 116'yı bu sırada yazdığına inanmaktadır. Mezmur 116'nın sözleri şöyledir: Rabbi seviyorum diyor. Çünkü o feryadımı duyar, bana kulak verdiği için yaşadığım sürece ona sesleneceğim. Ölüm iplerine dolaşmıştım. Ölüler diyarının kabusu yakama yapışmıştı. Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm. O zaman Rab'be yakardım. Aman ya Rab, kurtar canımı dedim. Rab lütufkar ve adildir, sevecendir Tanrımız. Rab saf insanları korur, tükendiğim zaman beni kurtardı. Ey canım, yine huzura kavuş. Çünkü Rab sana iyilik etti. Sen ya Rab canımı ölümden, gözlerimi yaştan, ayaklarımı sürçmekten kurtardın. Yaşayanların diyarında Rabbin huzurunda yürüyeceğim. İman ettim. Büyük acı çekiyorum dediğim zaman bile şaşkınlık içerisinde bütün insanlar yalancı dedim. Ne karşılık verebilirim Rabbe? Bana yaptığı onca iyilik için kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp Rabbe sesleneceğim. Bütün halkının önünde Rabbe adadıklarımı yerine getireceğim. Rabbin gözünde değerlidir sadık kullarının ölümü. Ya Rab, ben gerçekten senin kulunum. Kulun, hizmetçinin oğluyum. Sen çözdün bağlarımı. Ya Rab, sana seslenecek şükran kurbanı sunacağım. Rabbe adaklarımı yerine getireceğim. Bütün halkının önünde Rabbin tapınağının avlularında senin orta yerinde ey Yeruşalim. Rabbe övgüler sunun. Evet değerli dinleyicilerimiz, birçok kişi, birçok yorumcu Hiskia'nın az önce okuduğu Mezmur 116'yı bu sırada yazdığına inanmaktadır. Yahuda kralı Hiskia hastalanıp iyileştikten sonra şunları yazdı diyor Yeşaya peygamber Yeşaya 39:9'da. Şimdi sırada Hiskia Tanrı'dan hayatını uzatmasını istemekle doğru bir şey mi yapıyordu sorusu vardır. Beni kurtaracak olan Rab'dir diyor Yeşaya 38:20'de. Ömrümüz boyunca onun tapınağında telli çalgılar eşliğinde ezgiler söyleyeceğiz. Bu sırada Hiskia'nın kalbinden büyük bir şükran yükselmekte. Tanrı'ya şükranlar sunduğu ilahiye müzik yazılmış ve söylenmeye başlanmıştır. Ancak bu deneyimden sonra Hiskia biraz gururlu ve kibirli olmuştur. Tarihi Tanrı'nın bakış açısına göre yansıtan tarihler kitabında bizlere şöyle denir. Yani Eski Antlaşma'dan tarihler kitabında. Ne var ki diyor? Hiskia kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona hem de Yahuda'ya hem de Yeruşalim'e öfkelendi. 2. Tarihler 32 ayet 25. Burada değerli dostum, hayatının uzatılmasını belki de istememesi gerektiği hakkında kanıt görüyoruz. Çünkü kibirlenmişti, gururlanmıştı. Hastalandığımda Hiskia'nın öyküsünü anımsadım diyor Sayın Doktor Vernomegi. Rabbe Eğer yaşamama izin verirsen senin isteğini yapacağıma ve sözünü bildirmeyi sürdüreceğime dair söz veriyorum dedim. Bu yüzden konferanslar ve toplantılara katılarak fazlasıyla çalıştım. Rabbi hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum ama Rab hayatımı uzattığından beri aşırı çalışarak kendimi öldürmemem gerektiğini bana yeterince açıklamıştı. Şimdi yaptıklarımda ılımlı olmaya çalışıyorum. Hiskiya'nınki gibi bir mucize yaşadıktan sonra Rab'den uzaklaşma tehlikesi vardır. Bunun kişiyi Rab'be yaklaştıracağını düşünürsünüz ama bunun yerine ondan uzaklaşma tehlikesi vardır dostum. Tanrı'dan hayatını uzatmasını istemesi doğru bir şey miydi? Zamanı geldiğinde ölmemeli miydi? O kadar hastayken ölmesinin daha doğru olacağına inanmama yol açan bir nokta daha var. Hiskiya'nın oğlu Manasse hüküm sürmeye başladığında 12 yaşındaydı. Bunun da anlamı Hiskiya'nın hastalığından sonra doğmuş olduğuydu. Yani Hiskiya'nın oğlu hastalıktan sonra dünyaya geliyor. Çünkü Hiskiya'ya 15 yıl yeniden ömür katılmıştı. Yani 15 yıl daha fazla yaşayacaktı. Onun oğlu Manasse 12 yaşında kral oldu. O zaman Hiskiya'nın hastalığından sonra doğmuş olduğu ortadadır. Manasse her iki krallıkta da hüküm süren krallar arasında en kötü olanıydı. Ben Manasse'yi Ahab ve Yezebel'in ikisinin toplamından kötü buluyorum. Sanıyorum Şekine yüceliği, yani Tanrı'nın yüceliği onun zamanında ayrılmıştı. Eğer onun hükümranlığı sırasında ayrılmadıysa, daha sonra ayrılması için hiçbir neden düşünemiyorum. Manasse, gelecek olan günah adamı Mesih karşıtına çok benziyordu. Bir sonraki bölümde, Hiskiya'nın iyileşme deneyiminden sonra akılsız birini oynadığını görüyoruz. Tanrı değerli dinleyicilerimiz, bu kral Hiskiya'yı nasıl iyileştirmişti? Yeşaya peygambere onun için dua mı ettirtmişti? Ya da Yeşaya ellerini onun üzerine baskılı bir şekilde koyup onun arkaya doğru düşmesini mi istemişti ve düşmesine neden mi olmuştu? Hayır. Yeşaya peygamberin ne yaptığına dikkat edin. Yeşaya 38 ayet 21. Yeşaya incir bestili hazırlayıp Hiskiya'nın çıbanının üzerine koyun iyileşir demişti. Hepsi bu kadar. İncir bestili hazırlayın ve Hiskiya'nın çıbanının üzerine koyun diyor. İyileşir. Yani Yakub'un tavsiye ettiği iki şey yapmıştı. İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. Yakup 5:14. Bu yağla meshetme dinsel ya da törensel bir şey değildir. Yağ iyileştirmek içindir. Tıbbidir. Ve ihtiyarların hasta kişi için dua etmeleri gerekmektedir. Tanrı'nın Yeşaya ve Yakup aracılığıyla söyledikleri aynıdır dostum. Hastalandığınızda dua edip doktoru çağırın. Tanrı mantıklı olmamızı bekler. Hastalandığınızda dostum hem dua edeceksiniz hem de doktoru çağıracaksınız. Şimdi Yeşaya kitabının 39. bölümüne geldik. Konu Hiskiya ve Babil. Yahuda düşmanlığının Asur'dan Babil'e geçişi bu bölümün en göze çarpan özelliklerinden biridir. Bu sırada Babil, Fırat kıyısında ayakta durmaya çalışan bir kentti. Asur'u yenemiyordu. Ancak Babil, ulusların zamanında altından yapılmış baş haline gelecekti ve bu da bu bölümü önemli kılar. Bu bölüm, yani Yeşaya 39. bölüm, Hiskiya'nın hayatının en büyük hatalarından birini ve insansal zayıflığını ortaya koyar. En kötü yenilgilerimiz büyük ruhsal zaferlerden sonra gelir dostum. O sırada diyor 39. bölümün 1. ayeti, Hiskiya'nın hastalanıp iyileştiğini duyan Baladan oğlu Babil kralı Merodak, Baladan ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi. Merodak, Baladan bizler için anlamsız bir kral ama ismi anlam doludur. Bir yorumcu, Merodak'ın asi ve baladanın Rab değil anlamına geldiğine dikkatimizi çeker. Yani Merodak asi anlamına geliyor, baladan ise Rab değil. Bu kralın arkasında tabii ki Babil'in kurucusu olan Nemrut ve Tanrı'ya karşı baş asi olan ve bu dünyanın efendisi olan şeytan vardır. Elçiler Hizkiya'nın gururunu okşayan bir mektup getirdiler. Babil kralı sizin için üzülüyordu. Hasta olup iyileştiğinizi duydu ve bu sizinle birlikte sevindiğini göstermek için bu hediyeyi yolladı dediler. Bunlar Hizkiya'yı sevindirdi diye okuyoruz Yeşaya 39:2'de. O da depodaki bütün değerli eşyaları, altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi onlara gösterdi. Sarayında ve krallığında onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı. Bu sırada Hizkiya, Davut ve Süleyman'ın bir araya koymuş olduğu zenginliklerin büyük bir kısmını kaybetmemişti. Altın ve gümüşlerini onlara gösterme hatasında bulundu. Ne yapıyor bu Hizkiya, bu kral? Bütün kendi zenginliğini, silahlarını, altınlarını düşmanlara, başkalarına, başka ulusların insanlarına gösteriyor. Altın ve gümüşlerini onlara gösterme hatasında bulunuyor. Çok çok zengindi. İkinci Tarihler 32:27-28'de Hizkiya çok zengin ve saygın biriydi diyor. Altını, gümüşü, değerli taşları, baharatı, kalkanları ve çeşit çeşit değerli eşyası için hazineler yaptırdı. Ayrıca tahıl ambarları, tatlı şarap ve zeytinyağı depoları, sığırlar için ahırlar, sürüler için ağırlar yaptırdı der. Hizkiya'nın Babil'den gelen elçileri nasıl karşıladığı ilginçtir. Kendisine kraldan bir armağan ve çabuk iyileş kartı getirmişlerdi. Asurlulardan gelen mektuba yaptığı gibi mektubu alıp Rabbin önüne yaymak yerine bir kenara koydu. Bu hataydı. Gururunu okşamışlardı. Bu yüzden ziyaretçilerine çok önemli insanlara gösterdiği ilgiyi gösterdi. Onlara Yeruşalim'i gezdirdi. Kral Süleyman dünya altın piyasasını eline geçirmişti ve daha başka bir sürü şeyin piyasası onun elindeydi. Bütün bunlar Yeruşalim'deydi. Hizkiya bu büyük zenginlikleri misafirlerine akılsızca gösterdi. Onlar da krallarına gidip yeterince güçlendiklerinde savaşlarını sürdürmek için kendilerine gerekecek bütün altın, gümüş ve mücevherleri nerede bulabileceklerini söylemişlerdi. Hizkiya büyük bir hata yapmıştı ve Yeşaya da onun ne yaptığını duymuştu. Peygamber Yeşaya, Kral Hizkiya'ya gidip bu adamlar sana ne dediler, nereden gelmişler diye sordu. Hizkiya uzak bir ülkeden, Babil'den gelmişler diye karşılık verdi. Hizkiya olup bitenlerin harikulade olduğunu düşünürdü ama Yeşaya peygamber tehlikeyi görmüştü. Yeşaya sarayında ne gördüler diye sordu. Hizkiya sarayımdaki her şeyi gördüler. Hazinelerimde olanlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı diye yanıt verdi. Hizkiya'nın yapmış olduğu şey çok akılsızca bir şeydi. Bunun üzerine Yeşaya peygamber şöyle dedi. Her şeye egemen Rabbin sözüne kulak ver. Rab diyor ki, gün gelecek, sarayındaki her şey atalarının bugüne kadar biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. Senin öz soyundan bazı çocuklar alınıp götürülecek. Babil kralının sarayında hadım olarak yaşayacak. Yeşaya 39:5-7. ayetler. Hizkiya bir aptal gibi davranmıştı. Hazinelerini yabancılara hiç göstermemeliydi. Yeşaya'nın peygamberliği, değerli dostum, harfiyen yerine gelmişti. Bunun için 2. Krallar 24:25 ve Daniel 1. bölümlere bakın. Hizkiya Yeşaya'ya Rab'den ilettiğim bu söz iyidir dedi. Çünkü nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak diye düşünüyordu. Yeşaya 39 ayet 8. Hizkiya'nın Yeşaya'ya verdiği yanıt epey tuhaftır. Bu peygamberliğin benim zamanımda gerçekleşmeyeceğinden ötürü hoşnutum diyordu. Bunların kendi zamanında gerçekleşmeyeceğinden ötürü minnettardı ama ya çocukları, torunları ve torunlarının torunları? Bunlar onların zamanında gerçekleşmişlerdi. Değerli dostum, Hizkiya'nın hayatı 15 yıl uzatılmıştı. Bu iyi bir şey miydi? İyi değildi. Akılsızca yaşamak üzere yaşamıştı. Bu yıllar boyunca 3 korkunç şey gerçekleşti. Bu bölüm tarihsel bölümünde sonudur.